Ayrım 30.
Batı Avrupalılar çabucak zenginleşiyor, dünyanın efendisi olmaya doğru gidiyorlardı. Amerika'yı fethetmişlerdi. Afrika ve Hindistan'da güçlüydüler. Çin'de saygı görüyorlar, Japonya'da korkutucu oluyorlardı. Bütün bunlara bilimin, buluşun zaferleri eklenince 17. yüzyılda yaşayanların kendilerini pazar hainlerindeki gibi zavallı günahkar olarak değil, azametli insanlar olarak görmelerine şaşmamalıydı. Modern kuramsal fiziğin Newton sisteminden ayrıldığı yanlar vardır. Bu ayrılıkları kuvvet kavramını ele alarak başlatabiliriz. Kuvvet 17. yüzyılda çok gözdeydi fakat bugün artık gereksiz sayılmaktadır. Newton da eylemi gerek miktar gerekse yön bakımından değiştiren bir nedendi o. Neden kavramı önemli sayılmış ve kuvvet biz itip çektiğimiz zaman deneyimlediğimiz şey biçiminde düşsel olarak kavranmıştı. Sonuçta kuvvet uzaktan etki eden çekime bir itiraz olarak görüldü. Dipnot. Çekim bir kuvvetse onun itip çeken bir varlıkla ilgisi olması gerekiyordu. Halbuki çekim arası bir ortama ve onun duyulmasına neden olan bir varlığa bağlı bulunmadığına göre kuvvet tanımı onunla uzlaşmaz demek oluyor. Newton'un kendisi de kuvvetin aktarıldığı bir ortam bulunduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Yavaş yavaş tüm denklemlerin kuvvetleri işin içine karıştırmadan yazılabileceği anlaşıldı. Yani bu ilişkinin, çekim ilişkisi, kuvvet aracılığıyla ortaya konmuş olması bilgimize bir şey katmamaktaydı. Gözlemler, gezegenlerin bütün zamanlarda güneşten uzaklıklarının karesiyle ters orantılı bir ivmeye sahip olduklarını ortaya koymaktadır. Kısacası bu ivmenin çekim kuvvetinden doğduğunu söylemek, afyonun uyutucu hassası olduğu için insanları uyuttuğunu söylemek denli sözeldir. Modern fizikçi böylece yalnız ivmeleri belirleyen formülleri dile getirir ve kuvvet sözcüğünden bütünüyle kaçınır. Kuvvet, eylemlerin nedenleri konusundaki vitalist görüşün zayıf bir imgesiydi, hayaliydi. Bu imge yavaş yavaş önemini yitirdi. Kuantum fiziğine gelene değin, eylemin ilk iki yasasının asıl demek istediğini, yani dinamik yasalarının ivme terimleriyle dile getirilmesi gereğini herhangi bir ölçüde değiştirecek hiçbir şey ortaya çıkmadı. Bu bakımdan, gök cisimlerinin yörüngelerinin biçimlerini dile getiren yasaları araştıran Kopernikus ve Kepler, eskilerle aynı kategoridedir. Newton, bu biçimde dile getirilen yasaların yaklaştırmadan başka bir şey olamayacağını açığa koymuştu. Gezegenler tam elips çizmezler. Çünkü başka gezegenlerin çekimi bu yörüngelerde sapmalar usule getirir. Aynı nedenle onlar aynı yörüngeyi de çizmezler. Fakat ivmeleri ele alan çekim yasası çok basitti ve Newton'un ölümünden 200 yıl sonrasına kadar bütünüyle doğru sayıldı. Çekim yasası Einstein tarafından düzeltildiğinde bile o, ivmeleri ele alan bir yasa olarak kaldı. Enerjinin sakımının ivmeyi değil, hızları ele alan bir yasa olduğu doğrudur. Fakat bu yasaya başvuran hesaplamalarda yine ivmeler geçmektedir. Kuantum mekaniğinin ortaya koyduğu değişmelere gelince onlar köklüdür. Fakat bir dereceye değin tartışma ve kesinsizlik konusudur orada. Newton felsefesinde şimdi sözü edilmesi gereken bir değişim vardır. Bu değişme mutlak uzay ve mekanın bir yana bırakılmasıdır. Okuyucu bu sorunun Demokritos'la ilgili olarak söz konusu edilişini anımsayacaktır. Noktalardan kurulu uzaya ve anlardan kurulu zamana inanmıştı Newton. Bu zaman ve uzay kendilerini kaplayan cisimler ve olaylardan bağımsızdır. Uzay açısından Newton, kendisini destekleyecek empirik bir kanıta sahipti. Mutlaka dönüşü belirleme olanağı ve yeteneği veren fiziksel görünümlü fenomenli kanıttır bu. İçi su dolu bir kova döndürülürse su kovanın kenarlarına doğru yükselir ve merkezde alçalır. Kova boşken çevrildiğinde böylece bir olay söz konusu değildir doğallıkla. Newton'un ardından Foucault, pandül deneyi yerin döndüğünü gösterdiği düşünülen bir sonuç verdi. En modern görüşlerde bile mutlak dönüş sorunu güçlükler göstermektedir. Eğer bütün eylem göreli ise yerin döndüğü varsayımıyla göğün döndüğü varsayımı arasındaki ayrım salt sözeldir. Onlar arasında John James'in babasıdır ve James John'ın oğludur tümceleri arasındaki ayrımdan daha büyük bir ayrım bulunmamaktadır. Eğer gök dönüyorsa yıldızlar ışıktan daha hızlı gider. Böyle bir şey olanaksızdır. Bu güçlüğe bulunan modern karşılıklar bütünüyle doyurucudur. Fizikçilerin eylemin ve uzayın salt göreli olduğunu kabul etmelerine yol açması koşuluyla bu doyuruculuk. Uzay ve zamanın uzay zaman biçiminde birleştirilmesi, evren hakkında Galileo ve Newton'dan gelen görüşümüzü büyük ölçüde değiştirdi. Konuya ve kuantum kavramına döneceğim daha sonra. 7. konu. Francis Bacon. Francis Bacon, 1561-1626. Felsefesi pek çok bakımdan yetersizse de modern tüme varım, induction yönteminin kurucusu ve bilimsel oluşumun mantıksal olarak sistemleştirilmesinde ilk önce adımı atan kişi olarak değişmez bir öneme sahiptir. Mührî has sahibi, kralın özel danışmanı, Sir Nicholas Bacon'ın oğluydu. Sonradan Lord Buckeye adını alan Sir William Cecil, onun halasının kocasıydı. Devlet işlerinin konuşulduğu bir çevrede yetişti. 23 yaşındayken parlamentoya girdi, Essex Lord'una danışman oldu. Essex Lord'u gözden düşünce onun suçlanmasına yardımcı oldu. Bu açıdan şiddetle ayıplandı. Söz gelimi Lytton Strachey, Elizabeth ve Essex adlı çalışmasında bir ihanet ve nankörlük canavarı olarak simgeler Bacon'ı. Bütünüyle yersizdir bu. Bacon, Essex'le Essex krala sadıkken çalışmıştı ve onu ona sadık kalmanın ihanet sayılacağı bir sırada terk etti. Bunda zamanın en katı ahlakçısının bile kınayacağı bir şey yoktu. Essex'i bırakmasına karşın Bacon, Kraliçe Elizabeth'in yaşadığı sırada hiçbir zaman bütünüyle gözde değildi. Onun yıldızı James'in tahta çıkışıyla başlamıştır. Bacon 1617'de babasının mühimdarlık görevini aldı. 1618'de Adalet Bakanı oldu. Fakat bu büyük mevkide 2 yıl kaldıktan sonra mahkemelere işi düşenlerden rüşvet aldığı savıyla, iddiasıyla suçlandı. Bacon suçlamanın doğruluğunu kabul etti, yalnız aldığı armağanların kararını hiç etkilemediğini ileri sürdü. Bu konuda herkes istediği gibi düşünebilir. Çünkü Bacon'ın başka koşullarda varabileceği kararlarla ilgili hiçbir belirtim yok elimizde. Yani o rüşvet almasaydı başka türlü mü karar verecekti bilinmiyor. Çevirenin notu. Bacon, 40 bin sterlin para cezasına ve kralın gönlünün istediği kadar Londra kalesinde tutuklanmaya mahkum oldu ve adliyeden atıldı. Yönetimsel orun almaktan yoksun bırakıldı. Kamu hizmetinden kısıtlandı. Bu yargıların az bir bölümü uygulanabildi. Bacon, para cezası ödemeye zorlanmadı. Londra kalesinde ancak 4 gün tutuklandı. Fakat kamu yaşantısını bırakıp geri kalan günlerini önemli betikler, kitaplar üzerinde geçirmek zorunda kaldı. Adliyecilik mesleğinin ahlakı o günlerde oldukça gevşekti. Hemen hemen her yargıç her iki yandan da armağan alırdı. Bugünlerde biz bir yargıçın rüşvet almasını korkunç buluruz. Fakat o rüşveti aldıktan sonra veren tarafa lehine hükmederse bu işi daha da korkunç sayarız. Bacon'ın yaşadığı günlerde armağan alım verimi çok doğaldı ve bir yargıç armağanların etkisinde kalmamayı erdem sayardı. Bacon, başlı başına suçlu olduğundan değil, bir grup kavgasının kurbanı olarak suçlanmıştı. Kendinden önce yaşayan Sir Thomas More gibi seçkin ahlak yüceliğine sahip bir kişi değildi. Fakat ayrıcalık oluşturacak bir kötü kişi de değildi. Çağdaşlarının çoğundan ne daha iyi ne de daha kötü, ortalama bir insandı. Bacon 5 yıl görevden alınmış olarak yaşadıktan sonra bir civcivi karla doldurup dondurma deneyleri yaparken soğuk algınlığından öldü. Onun önemli yapıtı bilimin ilerlemesi pek çok bakımdan dikkat çekecek ölçüde moderndir. Genel olarak bilgi kuvvettir sözünü söyleyen kişi olarak kabul edilir. Bacon'dan önce bazıları bu sözü söylemişse bile kimse onun üzerinde berkitimli olarak durmamıştır. Bacon felsefesinin temeli, insanlar doğa güçleri üzerinde bilimsel buluşlar ve keşiflerle egemenlik sağlamaya dayandığı için pratikti. O, felsefenin teolojisinden ayrı tutulmasını ve skolastiklikte olduğu gibi teolojiyle içten içe kaynaşmasının önlenmesini istiyordu. Egemen dini kabul etmişti Bacon. Hükümetle bu konu üzerinde çekişmesi yoktu. Usun, Tanrı'nın varlığını kanıtlayabileceğini, teolojide geri kalan her şeyin vahiy yoluyla bilinebileceğini düşünüyordu. Gerçekten bir dogmanın, herhangi bir yerden yardım sağlamayan usta çok saçma göründüğü zamanlarda, imanın utkusunun zaferin en yüksek noktada bulunduğunu kabul ediyordu. Bununla birlikte felsefenin usa dayanması gerektiğini söylemekteydi. Böylece hem usu hem de vahiyi savunarak çifte doğruluk üzerinde durmuş oluyordu. Bu öğreti 13. yüzyılda kimi İbni Rüşçülerce de savunulmuş fakat kilise yönünden ilenmişti, lanetlenmişti. İmanın utkusu bir sünni için tehlikeli bir silahtı. Boyle, 17. yüzyılın sonunda usun sünni inanca karşı söyleyeceği her şeyi uzun uzun öne sürmüş ve sonra İmanın inanmamaya yol açmadaki utkusu işte bu denli büyüktür diyerek bu silahı alaycı bir dille kullanmıştı. Bacon'ın koyu imancılıkta ne derece içten olduğunu bilmiyoruz. Tümden gelime karşı tüme varım üzerinde duran bilimsel zihniyetli filozofların ilkiydi o. Kendisinden sonra gelenlerin çoğu gibi basit saymayla tüme varım adı verilen tüme varım türünden daha iyisini bulmaya çalıştı. Basit saymayla tüme varım bir öyküyle açıklanabilir. Evvel zaman içinde Welsh köylerinden birinde aile başkanlarının adlarını yazan bir sayım memuru vardı. İlk uğradığı evin aile başkanı William Williams adını taşıyordu. İkinci, üçüncü ve bunun gibi evlerin aile başkanları da aynı addaydı. Sonunda memur efendi kendi kendine, bütün evleri tek tek dolaşıp yorulacağıma bütün aile başkanlarının aynı adı taşıdığını söyler, işin içinden çıkarım dedi. Ve işini bitmiş sayıp dinlence tatil yapmaya gitti. Gitti ama yanılmıştı. Çünkü köyde adı John Jones olan bir aile başkanı da vardı. Bu öykü bize basit saymayla yapılacak tüme varıma gözü kapalı güvenmenin yanıltıcı olduğunu gösterir. Bacon bundan daha iyi bir tüme varım yöntemine sahip olduğuna inanmış. Söz gelimi doğru olarak küçük küçük cisimlerin düzensiz ve çabuk devinmesinden doğduğunu düşündüğü ısının yapısını keşfetmeyi istemişti. Sıcak ve soğuk cisimlerle sıcaklıkları değişen cisimlerin ayrı ayrı listesini yapmaktı yöntemi. İlk bakışta genelliğin en alt aşamasına vardığı için bu yöntemle genel yasaları elde edebileceğini umdu. Önce en aşağı aşamadaki yasalardan ikinci derecedeki genel yasalara ve bunun gibi geçilecek, dolayısıyla genel yasalara ulaşılacaktı. Genel yasa yeni koşullara uygulanarak sınanacak, yeni koşullara uyduğu ölçüde sağlamlaşmış olacaktı. Kimi örnekler özellikle değerlidir. Çünkü onlar bizim daha önceki gözlemlerden çıkan sonuca göre mümkün görünen iki kuram arasından birini üstün tutmamızı sağlar. Böyle örneklere ayrıcalıklı örnekler denir. Bacon sadece tasımlamayı küçümsemekle kalmamış, belkilikle muhtemelen yeter ölçüde deneye dayanmadığı için matematiğe pek değer vermemiştir. Aristoteles'in yaman düşmanıydı. Demokritos'u epey yükseklere çıkarmıştı. Doğa akışının tanrısal bir amacın örneği olduğunu yadsımamışsa bile, görüntülerin, fenomenlerin aktüel araştırması için tanrı bilimsel bir açıklanım gerektiğine itiraz etmişti. Ona göre her şey etken nedenlerden zorunlulukla çıkmış gibi açıklanabilirdi. Bacon kendi yöntemini bilimin dayanması gereken gözlemsel verileri nasıl düzenleyeceğimizi göstermesi bakımından değerli bulmuştu. Şöyle söyler: nesneleri İçlerinden birbirine bağlayıcı ağlar ören örümcekler ya da sadece toplayan karıncalar ya da hem toplayıp hem düzenleyen arılar gibi olmamalıyız. Dipnot. Yani içgüdülerle devinmemeliyiz. Arılara ve karıncalara biraz haksızlık ediliyorsa bile Bacon'ın ne demek istediği anlaşılıyor. Bacon felsefesinin en ünlü bölümleri, zihnin herkesi yanlışlığa düşüren kötü alışkanlıklarını erekleyerek idol adını verdiği şeylerin sıralandığı bölümlerdir. 5 tür idol sayar. 1. Oymak, kabile idolleri. Özellikle insan yapısında içkin olan idoller, kişioğlunun doğal görüntülerde gerçekte olduğundan daha büyük düzen araması buna örnektir. 2. Mağara idolleri. Tek tek araştırıcılarda görülen kişisel önyargılardır. 3. Çarşı, piyasa idolleri. Sözcüklerin tiranlığıyla ve onların zihinlerimizdeki etkisinden kurtulma güçlükleriyle ilgilidir. 4. Tiyatro idolleri. Kabul edilen düşünce sistemleriyle ilgili idoller. Bu düşünce sistemlerine Aristotelesler ve Skolastikler en iyi örneklerdir. 5. Okul idolleri. Kör bir kuralın, tasımlama gibi araştırmada yargının yerini alabileceğini düşünmekten ibarettir. Her nedenli bilim, Bacon'ın ilgilendiği şeyse de ve her nedenli onun genel görüşü bilimselse de zamanının biliminde ortaya çıkan pek çok şeyi izleyememiştir o. Kopernikusçu kurama hayırlamıştı, reddetmişti. Kopernikus'un çok sağlam kanıtlar ileri sürmediği dikkate alındığında bu reddediş hoş görülmelidir. Halbuki Yeni Astronomi adlı yapıtı 1600 yılında yayınlanan Kepler, Bacon'ı ikna etmiş olmalıydı. Bacon, modern anatominin öncüsü Vesalius'un çalışmasıyla mıknatıslanma üzerindeki yapıtı tüme varım yöntemini parlak biçimde açıklayan Gilbert'tan habersiz görünmüyor. Bütün bunlardan daha şaşırtıcı olanı onun Harvey'in çalışmasından da bütünüyle bilgisiz görünmesiydi. Oysa Harvey onun tıp öğrencisiydi. Harvey'nin kan dolaşımı hakkındaki buluşunu Bacon'ın ölümüne değin kamuoyuna duyurmadığı doğrudur. Fakat Bacon onun araştırmalarından haberli olmalıdır. Harvey Bacon'ı izliyor, felsefeyi adalet bakanı gibi yazıyor diyerek övüyordu. Kuşkusuz Bacon eğer dünyasal başarıyla daha az ilgilenmiş olsaydı daha iyi işler görebilirdi. Varsayımın yapısı. Bacon'ın tüme varım yöntemi varsayım üzerinde fazla durmuş olması yüzünden yetersizdir. Verilerin düzenli biçimde sıralanmasının doğru varsayımı açığa koyacağını ummuştu. Fakat durumun böyle olması çok enderdir. Kural olarak bilimsel yapıtların en zor, büyük yeteneğin vazgeçilmez olan yanı varsayımların çerçevesini çizmektir. Şimdiye değin kuralla varsayım yaratma yöntemi bulunamamıştır. Genel olarak herhangi bir varsayım olguların derlenmesi için zorunlu bir başlangıçtır. Çünkü olguların seçimi varsayımla ilgili olanların belirleneceği bir yolu zorunlu kılar. Bu tür bir şey olmaksızın olguların salt çoğunluğuna dayanmak yanıltıcıdır. Bilimde tümden gelimin oynadığı rol Bacon'ın varsaydığından daha büyüktür. Çok kez bir varsayım sınandığında varsayımdan gözlemle sınanabilecek bir sonuca varmaya doğru uzun bir tümden gelimsel yolculuk yapılır. Matematik genellikle tümden gelimsel olduğu için Bacon, matematiğin bilimsel araştırmadaki önemini olduğundan daha aşağıda görmüştür. Basit saymayla tüme varım sorunu günümüze değin çözülememiştir. Bilimsel araştırma ayrıntılarının dikkate alındığı yerde basit saymayı ikinci plana atmakta haklıydı Bacon. Çünkü ayrıntıları ele alırken geçerli sayıldıkları sürece üzerlerinde az çok doğrucu yöntemlerin geliştirilebileceği genel yasalar kabul edebiliriz. John Stuart Mill, nedensellik yasası kabul edildiğinde yararlı bir biçimde kullanılabilen dört tüme varım yönteminin sınırlarını çizmiş. Ancak nedensellik yasasının sadece basit saymaya dayanan tüme varımla kabul edilebileceğine itiraf zorunda kalmıştı. Bilimin kuramsal örgenleşmesiyle başarılan şey, bütün ikinci derecedeki tüme varımların çok kuşatıcı birkaç, belki sadece bir tüme varımda toplanmasıdır. Bu tür kuşatıcı tüme varımlar çok sayıda örnekle berkitilir. Onlara bakarak basit saymaya dayanan tüme varımı kabul etmenin uygunluğu düşünülür. Böyle bir kabul iyice yetersizdir. Ne Bacon bu konuda bir çıkar yol bulmuştur ne de onun ardılları. 8. konu. Hobbes'un Leviathan'ı. Belli bir sınıfa alınması güç olan bir filozof Hobbes. 1588-1679. Locke, Berkeley ve Hume türünden bir empirik ve onlara benzemeksizin matematik yöntemin hayranı. Yalnız salt matematikte değil, onun uygulamalarında da. Genelde Bacon'dan çok Galileo'dan esinlenmiş. Descartes'tan Kant'a değin Avrupa felsefesi, insan bilgisinin yapısı hakkındaki görüşünün çoğunu matematikten türetmişti. Avrupa felsefesi matematiği deneyimden, yaşantı biçimindeki deneyden bağımsız olarak bilinebilir saymış, böylece algının oynadığı rolü küçültüp salt düşünce üzerinde berkitimle durarak Platonculuğa yönelmişti. Öte yandan İngiliz empirikçiliği matematiğin etkisinde kalmamıştı pek. Kalmamıştı da yanlış bir bilimsel yöntem görüşüne yönelmişti. Hobbes'un böyle kusurları yoktu. Günümüze değin empirik olup da matematik üzerinde gereğince duran empirik bir filozofa rastlamamaktayız. Hobbes'un artamı, meziyeti bu bakımdan büyük. Bununla birlikte onun bu kusurları kendisini birinci sırada filozoflar arasına katmamızı engelleyecek büyük kusurları da var. İncelikler konusunda sabırsız. Gordianus'un düğümünü kesmeye hevesli. Sorunları çözümü mantıksal. Ancak bu çözümlere işe gelmeyen olguların aradan kaldırılmasıyla varılmış. Güçlü, hatta kaba. Geniş ağızlı savaş baltasını ince kılıçtan daha iyi kullanıyor. Yine de devlet kuramı daha dikkatli incelenmeye layık. O, önceki herhangi bir kuramdan, hatta Machiavelli'ninkinden daha modern olduğundan sözünü ettiğimiz nitelemeye daha da layık. Babası kötü mizaçlı, eğitim görmemiş bir mahalle rahibi. Kilise kapısında komşu mahallenin rahibiyle kavga çıkarıp işinden atılmıştı. Amcasının büyüttüğü Hobbes, klasikleri iyice öğrenmiş. Euripides'in Madias'ını 14 yaşındayken iyambik vezninde Latince'ye çevirmiş. Sonraları klasik şair ve söyleyicilerin yazı ve sözlerinden aktarmalar yapmıyorsa bunun o kişileri tanımayışından ileri gelmediğini söyleyerek övünmüş. Haksız değildir bunda. Hobbes 15 yaşındayken Oxford'a gitti. Orada skolastik mantık ve Aristoteles felsefesini öğrendi. Bu bilgiler ileriki yıllarında rahatsız edici ve ürkütücüydü. Üniversitede geçen yıllarının pek yararlı olmadığını söylerdi. Gerçekten yazılarında üniversiteler sık sık eleştiriye uğramıştır. 22 yaşındayken 1610, Lord Hardwick'in Devon Kontluk Bölgesi 2. Kontu eğiticisi oldu. Onunla büyük bir gezi yaptı. Çok etkilendiği Galileo ve Kepler üzerinde çalışmaya başlaması bu tarihlere rastlar. Öğrencisi Hobbes'un koruyucusu oldu ve 1628'de ölene değin koruyuculuğunu sürdürdü. Onun aracılığıyla Hobbes, Ben Jonson'la, Bacon, Sherbury Lord'u Herbert ve daha pek çok önemli kişiyle tanışmıştı. Ardında küçük bir çocuk bırakan Devon Kontu'nun ölümünden sonra Hobbes bir süre Paris'te yaşadı. Orada Öklides'i öğrendi. Sonra eski öğrencisinin oğluna ders vermeye başladı. Onunla birlikte İtalya'ya gitti. İtalya'da Galileo'yu ziyaret etti. 1636. Sonra İngiltere'ye döndü. Aşırı ölçüde kralcı olan Levitian'daki siyasal düşünceleri Hobbes uzun süre savunmuştur. 1628 parlamentosu haklar yasasını kabul ettiğinde demokrasinin kötülüklerini gösterme konusundaki açık bir niyetle Tüklides'i çevirdi. Uzun parlamento 1640'ta toplandığı ve Laud'la Stafford Londra Kulesi'ne hapsedildiğinde Hobbes dehşete kapılıp Fransa'ya kaçtı. 1641'de yazılmış fakat 1647'ye değin yayınlanmamış olan De Cive adlı betiği kitabı, Levitian'daki kuramın aynını ortaya koyar.